Ayrım 3.
Sayfa 666. Bossuet, bakalım Marius nereye gidiyor dedi. Bakalım bu adam nereye gidiyor. Bunların peşinden gidelim olur mu? Courfeyrac, Bossuet diye haykırdı. Mokartalı, siz fevkalade bir hayvansınız. Bir adamın peşinden giden bir adamın peşinden gitmek. Olur şey değil. Geri döndüler. Marius gerçekten de Jondrette'in Muftar sokağından geçtiğini görmüştü, onu gözlüyordu. Jondrette göz hapsinde bulunduğundan hiç kuşkulanmadan dosdoğru yoluna gidiyordu. Muftar sokağından ayrıldı. Marius onun Gracieux sokağının en berbat dükkanlarından birine girdiğini gördü. Jondrette orada bir çeyrek saat kadar kaldı, sonra gene Muftar sokağına döndü. O tarihte Pierre Lombard sokağının köşesinde bulunan bir hurda bakırcının dükkanına girdi. Birkaç dakika sonra Marius onun dışarı çıktığını gördü. Elinde redingotunun altına sakladığı beyaz tahta saplı büyük bir demirci makası vardı. Petit Gentilly sokağının hizasından sola saptı, hızla Petit Banquier sokağına ulaştı. Gün batmak üzereydi, bir ara duran kar yeniden yağmaya başlamıştı. Marius her zamanki gibi ıssız olan Petit Banquier sokağının köşesinde pusuya yattı, Jondrette'in peşinden daha uzağa gitmedi. Pek yerinde bir davranış oldu bu. Çünkü Jondrette, Marius'un uzun saçlı adamla sakallı adamın konuştuklarını dinlediği alçak duvarın yanına gelince, peşinden kimsenin gelmediğine, onu görmediğine emin olmak için arkasına döndü, sonra duvardan atladı, gözden kayboldu. Bu duvarın ötesindeki boş arazi, iflas eden, gene de hangarlarında birkaç eski arabası bulunan, kötü tanınmış eski bir araba kiralayıcısının arka avlusuna ulaşıyordu. Marius, Jondrette'in yokluğundan faydalanarak eve dönmenin akıllıca bir iş olacağını düşündü. Zaten vakit de ilerliyordu. Her akşam Burgon Hatun şehre bulaşık yıkamaya giderken evin kapısını kapamak adetindeydi. Bu kapı karanlık basarken hep kapalıydı. Marius kendi anahtarını polis müfettişine vermişti. Demek ki acele etmesi gerekiyordu. Hava kararmış, hemen hemen gece bastırmıştı. Ufukta, sonsuzlukta, güneşin aydınlattığı bir tek nokta vardı. Ay, Salpetriere'in alçak kulübesinin üzerinden doğru kıpkızıl yükseliyordu. Marius iri adımlarla 50-52 numaraya geldi. Kapı daha açıktı. Merdiveni ayaklarının ucuna basarak çıktı. Koridorun duvarına sürtünerek odasına kadar geldi. Hatırlanacağı gibi bu koridorun iki yanında, o sırada hepsi kiralık, hepsi de boş olan sefil odalar vardı. Burgon Hatun genel olarak kapıları açık bırakıyordu. Marius bu kapılardan birinin önünden geçerken oturulmayan boş odada pencereden gelen ışık artığı ile belirleşen, kımıldamadan duran dört erkek başı fark eder gibi oldu. Görülmek istemediği için görmeye çalışmadı. Fark edilmeden sessizce kendisini odasına atabildi. Tam zamanında gelmişti. Az sonra Burgon Hatun'un gittiğini, evin kapısının kapandığını duydu. 16. 1832'de moda olan bir İngiliz havasıyla söylenen şarkı yeniden ortaya çıkıyor. Marius yatağının üzerine oturdu. Saat 5:30 sularında olsa gerekti. Onu olaylardan ancak yarım saatlik bir zaman ayırıyordu. Karanlıkta bir saatin tıkırtısı duyulabileceği gibi damarlarının attığını duyuyordu. O sırada karanlıklarda oluşan iki gelişmeyi düşünüyordu. Bir yandan ilerleyen cürüm, öbür yandan gelen adalet. Korkmuyordu ama birazdan meydana gelecek olayları da ürpermeden düşünemiyordu. Olağanüstü bir maceraya birdenbire kapılan herkeste olduğu gibi, bütün bugün ona bir rüya gibi geliyordu, bir kabusun esiri olmadığına kendini inandırmak için cebindeki iki çelik tabancanın soğuğunu duymak ihtiyacındaydı. Artık kar yağmıyordu. Ay gittikçe daha parlaklaşmış, sislerden sıyrılıyor, yağmış olan karın beyaz yansımalarına karışan ışığı odaya bir alacakaranlık havası veriyordu. Jondrette'lerin odasında ışık vardı. Marius bölmedeki deliğin kendisine kanlı gibi görünen kırmızı bir aydınlıkla parladığını görüyordu. Bu aydınlığın bir mum ışığından gelmediği belli bir şeydi. Bir de Jondrette'lerde hiçbir hareket yoktu. Orada kimse kımıldamıyordu, kimse bir tek kelime konuşmuyordu, soluk almıyordu. Orada dondurucu, derin bir sessizlik vardı. Bu aydınlık da olmasa insan kendini bir mezarın içinde sanırdı. Marius usulca çizmelerini çıkardı, kar yolasının altına itti. Birkaç dakika geçti. Aşağıdaki sokak kapısının rezelerinde döndüğünü duydu. Ağır, aceleci ayaklar merdiveni çıktı, koridoru geçti. Pis odanın kapı tokmağı gürültüyle kalktı. Jondrette bu, eve dönmüştü. Birkaç ses birden yükseldi. Bütün aile oradaydı. Yalnız evin efendisi yokken tıpkı baba kurdun yokluğunda susan kurt yavruları gibi ses çıkarmamışlardı. "Ben geldim," dedi adam. Kızlar "İyi akşamlar babacık," diye haykırıştılar. Ana da "Ne haber?" diye sordu. Jondrette "Her şey yolunda, her şey düzgün," dedi. Ama ayaklarım dondu. "İyi, bu iyi, giyinmişsiniz. Sen güven vermelisin. Hemen sokağa çıkmaya hazırım. Sana söylediklerimden hiçbirini unutmadın ya. Her şeyi yolunca yapabilecek misin? Hiç korkma." Jondrette "Şu var ki," dedi, sözünü yarım bıraktı. Marius onun ağır bir şeyi masanın üzerine koyduğunu duydu. Satın aldığı makastı bu besbelli. Jondrette "Ne o, yemek mi yendi burada?" diye sordu. Ana "Evet," dedi. "Üç tane kocaman patatesle tuz aldım. Ateşten yararlanarak pişirdim." Jondrette "İyi etmişsin," dedi. "Yarın sizi yemeğe götüreceğim. Benimle birlikte geleceksiniz. Bir ördek, yanında daha başka şeyler elbette. Kral aileleri gibi yemek yiyeceksiniz. Her şey yolunda gidiyor." Sonra sesini alçaltarak ekledi. "Fare kapanı kuruldu. Kediler oracıktalar." Sesini daha da alçalttı. "Şunu ateşe koy," dedi. Marius bir maşayla ya da demir bir aletle dürtülen kömür tıkırtısı duydu. Jondrette "Gürültü yapmamaları için kapının rezelerini yağladın mı?" diye sordu. Ana "Evet," dedi. "Saat kaç?" "6'ya geliyor. Sen Medar Kilisesi buçuğu vurdu." "Hay kör şeytan," dedi Jondrette. "Küçükler gidip gözcülük etsinler. Buraya gelin bakayım sizler, iyi dinleyin." Bir fısıldaşma oldu. Jondrette'in sesi yeniden yükseldi. "Burgon Hatun gitti mi?" "Evet," dedi ana. "Komşuda kimse olmadığına iyice emin misin?" "Bütün gün eve dönmedi. Şimdi de yemek saati olduğunu biliyorum. Emin misin?" "Eminim." Jondrette "Olsun," dedi. "Evinde mi değil mi gidip bakmakta bir zarar yok. Kızım şamdanı al da git bir bak." Marius kendini yere attı. Ellerinin dizlerinin üzerine kapandı. Sessizce yatağın altına girdi. Oraya daha yeni büzülmüştü ki kapısının çatlaklarında bir ışık gördü. Bir ses "Baba!" diye bağırdı. "Dışarı çıkmış." Marius büyük kızın sesini tanıdı. "Baba, içeri girdin mi?" diye sordu. Kız "Hayır," dedi. "Ama madem ki anahtar kapının üzerinde, demek ki çıkmış." Baba bağırdı. "Sen gene de gir bak içeri." Kapı açıldı. Marius Jondrette'lerin büyük kızlarının elinde mumla içeri girdiğini gördü. Kız gene sabahki gibiydi ama şimdi bu aydınlıkta daha da korkunçtu. Dosdoğru yatağa yürüdü. Marius bir an anlatılamaz bir korkuya kapıldı ama yatağın yanındaki duvarda bir çivide ayna asılıydı. Kız ona gidiyordu. Ayaklarının ucunda yükseldi, aynada kendine baktı. Bitişik odada kımıldatılan demir sesi işitiliyordu. Kız avucuyla saçlarını düzeltti, aynaya gülücükler yağdırdı. Bir yandan da öbür dünyadan gelir gibi çatlak bir sesle şarkı mırıldanıyordu. "Tam bir hafta sürdü seninle sevgimiz. Mutluluk zamanı nasıl geçti birden? Tapınırca seviştik 8 gün ikimiz. Sevda demleri sürmeliydi ebediyen. Sürmeliydi ebediyen, sürmeliydi ebediyen." Bu arada Marius titriyordu. Soluğunu kızın duymaması ona imkansız gibi görünüyordu. Kız pencereye doğru ilerledi. O her zamanki yarı deli haliyle yüksek sesle konuşarak dışarı çıktı. "Beyaz gömleğini giyince Paris ne kadar çirkin oluyor," dedi. Yine aynanın karşısına geçti, kendine baktı. Sırasıyla önden, yarım yandan yüzünü seyretti. "Baba, e hadi bakalım," diye bağırdı. "Ne yapıyorsun kuzum?" Kız saçlarını düzeltmeye devam ederek, "Yatağın altına, eşyaların altına bakıyorum," dedi. "Kimsecikler yok." "Baba, hay man kafa," diye bağırdı. "Çabuk buraya gel, vakit kaybetmeyelim." Kız, "Geliyorum, geliyorum," dedi. "Bunların mezhebinde de hiçbir şeye vakit yok zaten." Yine bir şarkı mırıldandı. "Beni bırakıp gidiyorsun ermek için zafere. üzgün gönlüm adımlarının peşinden gelecek her yere. Aynaya son bir defa daha göz attı, kapıyı arkasından kapatarak dışarı çıktı. Bir süre sonra Marius koridorda iki genç kızın çıplak ayaklarının sesiyle onlara haykıran Jondrette'in sesini duydu. ''İyice gözünüzü açın. Biriniz şehrin kapısının orada, biriniz de Petit Banquier sokağının köşesinde. Evin kapısını bir dakika bile gözden kaçırmayın. En ufak bir şey görür görmez hemen buraya koşun. Koşa koşa ha! İçeri girmek için anahtarınız var.'' Büyük kız homurdandı. ''Kar içinde yalın ayak nasıl nöbet tutulur?'' ''Baba, yarın böcek kabuğu renginde ipekli potinleriniz olacak.'' dedi. Merdiveni indiler. Birkaç saniye sonra aşağıda kapanan kapının çarpması onların dışarı çıktıklarını haber veriyordu. Artık evde Marius'tan, Jondrette'lerden, belki bir de boş odanın kapısının arkasında alacakaranlıkta fark ettiği esrarlı yaratıklardan başka kimse yoktu. 17. Marius'un 5 frangının kullanılması. Marius gözetleme deliğinde yerini almak zamanının geldiğine hükmetti. Kaşla göz arası yaşının verdiği çeviklikle bölmedeki deliğin yanına sıçradı, içeri baktı. Jondrette'lerin evinin içi gözler önüne garip bir görünüş seriyordu. Marius orada fark ettiği acayip aydınlığın ne olduğunu anladı. Küflü bir şamdan da bir mum yanıyordu ama odayı aydınlatan o değildi. Bu pis oda, ocağın içine yerleştirilmiş, kor halinde kömürle dolu, oldukça büyük bir saç mangalın saçtığı ışıkla adeta donanma gibi aydınlanmıştı. Jondrette'in karısının sabahleyin hazırladığı mangaldı bu. Kömürler kıpkızıldı, mangal kızarmıştı, mavi bir alev oynuyor, Jondrette'in Pierre Lombard sokağından satın aldığı, şimdi korlara gömülmüş kızaran makasın şeklinin seçilmesine yardım ediyordu. Kapıya yakın bir köşede sanki bilinen bir iş için hazırlanmış gibi duran iki yığıntı vardı. Biri hurda demir yığınına, öbürü de ip yığınına benziyordu. Bütün bunlar hazırlanan oyundan hiç haberi olmayan bir kimsenin fikrini pek korkunç bir düşünceyle son derece sade bir düşünce arasında dalgalandırırdı. Bu şekilde aydınlanan bu berbat oda cehennemin ağzından çok bir demirhaneye benziyordu ama bu ışıkta Jondrette bir demirciden çok bir şeytanı andırıyordu. Ateşin sıcaklığı o dereceydi ki masanın üzerinde duran mumun mangaldan yana olan yanı eriyor, keskinlemesine tükeniyordu. Bakırdan kartuş olmuş bir Diyojen'e layık eski bir hırsız feneri ocağın üzerine konmuştu. Tam ocağın içine yarı sönmüş odunların yanına yerleştirilen mangalın dumanını ocağın bacası çektiği için odada hiç koku yoktu. Bu kıpkızıl parıl parıl odaya pencerenin dört camından içeri giren ayın beyazlığı vurmuştu. İş sırasında bile hayalperest olan Marius'un şairane düşüncesine göre yeryüzünün biçimsiz hayallerine karışan gökyüzünün bir düşüncesiydi bu. Kırık camdan içeri giren bir esinti kömür kokusunu yok etmeye, mangalı gizlemeye yardım ediyordu. Gorbu harabesi hakkında daha önce söylediklerimiz hatırlanırsa, görülür ki Jondrette'in ini karanlık bir olay için pek uygun bir sahne, bir suç için mükemmel seçilmiş bir örtüydü. Bu Paris'in en tenha sokağındaki en ıssız evin en ücra odasıydı. Yeryüzünde tuzak diye bir şey bulunmasaydı onu burada keşfederlerdi. Evin bütün kalınlığı bir yığın boş oda bu haydut inini sokaktan ayırıyordu. Orada bulunan tek pencerede duvarlarla, çitlerle çevrilmiş geniş tarlalara bakıyordu. Jondrette piposunu yakmış, hasırları kopuk sandalyeye oturmuş, içiyordu. Karısı alçak sesle onunla konuşuyordu. Marius Courfeyrac olsaydı, yani hayatın her fırsatında gülen insanlardan olsaydı, bakışları bu kadınla karşılaşınca mutlaka kahkaha ile gülerdi. Başında 10. Charles'ın taç giyme törenindeki soylu savaşçıların şapkalarına pek benzeyen tüylü siyah bir şapka vardı. El örgüsü yün etekliğinin üzerinde geniş ekose bir atkı, ayağında sabahleyin kızının beğenmediği erkek ayakkabıları vardı. İşte Jondrette iyi giyinmişsin, iyi ettin, sen güven vermelisin dedirten bu kıyafetti. Jondrette gelince Bay Leblanc'ın ona verdiği, kendisine çok bol gelen yeni redingotu çıkarmamıştı. Böylece elbisesi Courfeyrac'a göre Şairin ideal kostümünü teşkil eden o pantolon ceket uyuşmazlığını gözlere sermekte devam ediyordu. Jondrette birdenbire sesini yükseltti. Sahi bak, aklıma geldi. Bu havada muhakkak arabayla gelir. Feneri yak, elini al, aşağı in. Aşağıda kapının arkasında durursun. Arabacının durduğunu duyar duymaz hemen kapıyı açarsın. Yukarı çıkar, sen de ona merdivende, koridorda ışık tutarsın. O buraya girerken sen bir koşu aşağı inersin. Arabacının parasını verip arabayı savarsın. Kadın, peki para nerede diye sordu. Jondrette pantolonunun cebini karıştırdı. Çıkarıp 5 frank verdi. Kadın, nedir bu diye haykırdı. Jondrette azametle, komşunun bu sabah verdiği para dedi. Buraya 2 iskemle ister, anlıyor musun? Niçin? Oturmak için. Marius, kadının buna verdiği karşılığı duyunca baştan aşağı ürperdi. Hay hay, şimdi gidip komşununkileri alıp getiririm. Kadın aceleyle odanın kapısını açtı, koridora çıktı. Marius'un komodinden aşağı inip yatağına kadar gidip saklanacak vakti yoktu. Jondrette, mumu al diye bağırdı. Olmaz dedi kadın, bana engel olur, 2 sandalye taşıyacağım. Ay ışığı var zaten. Marius, kadının hantal elinin karanlıkta anahtarı araştırdığını duydu, kapı açıldı. Marius korkudan, şaşkınlıktan yerine yapışık kaldı. Kadın içeri girdi. Tavan arası penceresinin 2 geniş kepenginin arasından ay ışığı giriyordu odaya. Bu kepenklerden biri Marius'un dayandığı duvarı baştan başa kaplıyordu. Böylece o da bu karartının içinde kayboluyordu. Jondrette'in karısı gözlerini kaldırdı, Marius'u görmedi. 2 sandalyeyi aldı, Marius'un 2 tanecik sandalyesini. Arkasından kapıyı hızla çarptırarak çıktı gitti. O berbat odaya döndü. İşte 2 sandalye. Fener de hazır dedi kocası. Çabucak in aşağı. Kadın telaşla onun dediğini hemen yerine getirdi. Jondrette yalnız kaldı. Adam sandalyeleri masanın 2 yanına koydu. Makası korların içinde çevirdi. Ocağın önüne mangalı gizleyen eski bir paravana yerleştirdi. Sonra ip yığınının bulunduğu köşeye gitti. Orada bir şey araştırır gibi eğildi. O zaman Marius bir ip yığını sandığı şeyin asmak için 2 kancası olan gayet iyi yapılmış tahta basamaklı bir ip merdiven olduğunu anladı. Bu merdivende kapının arkasındaki demir parçaları yığınına karışan, gerçek birer demir balyoza benzeyen bazı iri alet de sabahleyin Jondrette'lerin bu mezbele odasında yoktu. Hiç şüphesiz oraya öğleden sonra Marius yokken getirilmişlerdi. Marius, bunlar hep keskici aletleri diye düşündü. Bu konuda biraz daha bilgili olsaydı keskici aletleri sandığı şeylerin biri kilitleri zorlamaya, kapıları kırmaya yarayan, öbürü kesen, koparan iki uğursuz alet takımı olduğunu anlardı. Hırsızlar bunlardan birine ufaklık, öbürüne tırpan derler. Ocak, masa, 2 sandalye tam da Marius'un karşısındaydı. Mangal gizlenmişti, o da ancak mumla aydınlanmıştı. Masanın ocağın üzerindeki en ufak bir eşya kocaman bir gölge veriyordu. Ağzı kırık bir su testisi bir duvarın yarısını örtüyordu. Bu odada anlatılamaz, ürpertici, korkunç bir sessizlik vardı. Orada korkunç bir şeyin beklendiği seziliyordu. Jondrette'in piposu sönmüştü, önemli bir zihin dalgınlığına işaretti bu. Gene gelip yerine oturdu. Mum yüzünün vahşi ince köşelerini belirtiyordu. Arada sırada kaşlarını çatıyor, sağ elini birden açıyordu. Sanki kaygılı bir içten konuşmanın en son öğütlerine karşılık veriyor gibiydi. Kendi kendine yaptığı bu karanlık konuşmalardan birinde masanın çekmecesini çekti, orada gizli duran uzun bir mutfak bıçağını aldı, keskinliğini tırnağında denedi. Bu işi yaptıktan sonra bıçağı çekmeceye koydu, kapattı. Marius da sağ cebindeki tabancayı yokladı, çıkardı, emniyetini açtı. Tabanca emniyete açılırken küçük, belirli, tok bir ses çıkardı. Jondrette ürperdi, sandalyesinde yarı doğruldu. ''Kim var orada?'' diye bağırdı. Marius soluğunu tuttu. Jondrette bir süre etrafı dinledi, sonra gülerek ''Ben de ne aptalım ya, bölme çatlıyor.'' dedi. Marius tabancayı elinde tuttu. 18. Marius'un iki iskemlesi karşı karşıya duruyor. Birdenbire uzaktan uzağa bir çanın üzgün titreşimleri camları sarstı. Saint Médard Kilisesi'nde saat 6'yı çalıyordu. Jondret her vuruşu bir baş sallamasıyla belirtti. Altıncısı bitince mumu parmaklarıyla söndürdü. Sonra odanın içinde yürümeye başladı. Koridoru dinledi, yürüdü, gene dinledi. Allah vere de gelse diye homurdandı, sonra sandalyesine döndü. Daha yeni oturuyordu ki kapı açıldı. Kapıyı Jondret'in karısı açmıştı. Koridorda duruyordu. Hırsız fenerinin deliklerinden birinin aşağıdan doğru aydınlattığı yüzünü çirkin bir sırıtışla buruşturmuştu. ''Buyurun efendim'' dedi. Jondret de birdenbire ayağa fırlayarak ''Buyurun veli nimetim'' dedi. Bay Leblanc göründü. Kendisine garip şekilde saygıdeğer bir hal veren sakin bir tavrı vardı. Masanın üzerine 4 altın koydu. Bay Fabantu dedi, bunlar kiranız, bir de en kaçınılmaz ihtiyaçlarınız için. Daha sonrasını düşünürüz. Jondret, Tanrı bunun mükafatını versin size, cömert veli nimetim dedi. Sonra çabucak karısına yaklaşarak arabayı sav diye fısıldadı. Kocası Bay Leblanc'ı selamlara boğarken, onu iskemleye buyur ederken kadın sıvışıverdi. Az sonra geri geldi, erkeğin kulağına alçak sesle oldu dedi. Sabahtan beri durmadan yağan kar yerde o kadar kalınlaşmıştı ki arabanın ne geldiği ne de gittiği hiç duyulmadı. Bu arada Bay Leblanc oturmuş, Jondret de onun karşısındaki öbür sandalyeye yerleşmişti. Şimdi ileride göreceğimiz sahne hakkında bir fikir edinmek için okuyucu şunları gözünün önüne getirsin. Dondurucu bir gece, karla kaplı, ay ışığıyla sonsuz kefenler gibi bembeyaz bir ıssızlık, şurada burada bu ürküntü verici yolları, uzun kapkara kara ağaç dizilerini kızıllaştıran gece kandillerinin aydınlığı, belki de bir fersah çevrede bir tek geçen yolcu yok. Gorba harabesinin sessizliği, dehşetin gecenin son derecesinde bu harabe evde, bu yalnızlıklar içinde, bu karanlık ortasında Jondretlerin bir mumla aydınlanan geniş pis odası. Bu berbat barakada bir masanın başında oturan iki adam. Sakin Bay Leblanc'la gülümseyen korkunç Jondret. Karısı o dişi kurt. Bir köşede bölmenin arkasında da Marius. Gözle görülmeyen, bir tek kelimeyi, bir tek kımıldayışı kaçırmayan, gözü delikte, eli tetikte, ayakta bekleyen Marius. Marius sadece bir dehşet ve nefret heyecanı duyuyordu ama hiçbir korku duymuyordu. Tabancanın kabzasını eliyle sıkıyordu, kendine güven geliyordu. Bu sefili istediğim zaman durduracağım diye düşünüyordu. Şuralarda bir yerlerde pusuya yatmış, kararlaştırılan işareti bekleyen, hemen kolunu uzatmaya hazır olan polis kuvvetini ta yanı başındaymış gibi görüyordu. Ayrıca öğrenmek istediği şeyin üzerine Bay Leblanc'la Jondret'in şiddetli karşılaşmasından bir ışık serpileceğini umuyordu. 19. Karanlık derinliklerle uğraşmak. Bay Leblanc oturur oturmaz gözlerini boş duran yataklara doğru döndürdü. Yaralı zavallı yavrucak nasıl oldu diye sordu. Jondret üzgün, minnettar bir gülümsemeyle ''Fena, fena, çok fena sayın bayım'' dedi. Ablası onu pansuman için burba götürdü. ''Birazdan gelecekler, görürsünüz.'' Bay Leblanc, Jondret kadının garip kıyafetine göz atarak ''Hanımınız biraz iyileşmiş gibi geliyor bana'' dedi. Kadın sanki şimdiden çıkış kapısını koruyormuş gibi kapıyla Bay Leblanc arasında ayakta durmuş, ona tehdit eden adeta savaşa hazır bir halle bakıyordu. Jondret o ölüm halinde dedi. Ama ne yaparsınız bayım? Bu kadın öylesine cesaretli gayretlidir ki sanki kadın değil sığırdır o. Kadın bu iltifat karşısında pek duygulanmıştı. Övülen bir canavar cilvesiyle haykırdı. Sen bana daima çok iyi davranırsın Bay Jondret. Bay Leblanc Jondret mi dedi? ''Adınız Fabantu sanıyordum ben.'' Adam Fabantu ya da öbür adıyla Jondret diye hemen atıldı. ''Sanatkarların takma adı vardır.''